Ayrım 10. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 116. Fondip. Evet, bugün ilk yardım günüm. Semih'le Canan ayrılmışlar. Semih'le buluşulacak, erkek erkeğe ağlaşılacak. Semih'in ölçülü içip kendisini dağıtmamasına dikkat edilerek, "Hoş çocuksun lan Semih, sana kız mı yok hocam?" muhabbeti konacak. Duruma göre mevzu, Fenerbahçe, Kürt realitesi, sosyal devlet, ABS fren sisteminin nimetleri, ucuza elden düşme araba, çok içince karaciğere ne oluyor gibi geyiklere kaydırılacak. Semih biraz kendini ve Canan'ı unutacak. Ertesi gün için boşta karı planları kurulacak. Eğer Semih fazla kaçırırsa gecenin ilerleyen saatlerinde bir çılgınlık yapmaması için yalnız bırakılmayacak, boş yatak ve bir kusma leğeni tedarik edilecek. Bildiğimiz şeyler yani. Üstelik ben bu konuda birçok arkadaşını topluma kazandırmış en tecrübeli heriflerden biriyimdir. Semih fondip dedi. Bakın burası çok önemli. İlk fondipe katılabilirsiniz. Çünkü kendisini asla yalnız hissetmemeli. Ama sonraki fondiplere asla. Bardaklar fondiplenip gövdeye iner inmez terk edilen mağdur üzerinde derhal çalışmaya başlayıp hızla geyiğe girişmelisiniz. Rakı kadehini kaldırdığımız gibi yuttuk. Sonra ben yüzümü ekşiterek ağzıma bir somates atıp bak oğlum Temih dedim. Ne Temih lan salak dedi. Her neyse bu detay üzerine hiç durmadan devam ettim. Bak oğlum Semih, boşa gözünde büyütüyorsun. İlk ayrılan siz misiniz lan? Bak sağlıklı, yüzüne bakılır bir çocuksun. Dünyada bir tek Canan mı var yani? Semih gülmeye başladı. Gülmesi iyi bir şey tabii. Neydi o ilk geldiğindeki surat? Ölü balık gibi bakıyordu insana. Şimdi gülmekten yere düşecek herif. Birazdan ağlamakla gülmek arası bir sesle ceketinin kolu cacığa giriyor lan dedi. Hakikaten ani bir hareketle ceketimin öbür kolunu da cacığa daldırıp olsun lan, öbürü de girsin anasını satayım dedim. Yeter ki sen gül. Gülsün tabii. Hayatta Semih gibi kaç tane insan kaldı ki? Sağlam çocuktur. Öyle olur olmaz ekmez insanı. Başın sıkıştı mı yardım eder. Ayağa fırladım. Gel ulan, sana sevgi gösterisinde bulunacağım. Elimi birkaç kez omzuna vurdum. Yalnız değilsin ulan. Biz de ayrıldık ya. Gel Kırık Kalpler Kulübü kuralım dedim. Fondip dedi. Demese iyiydi. Gözüne bir şey kaçmış ayağıyla erkekler ağlamaz tribine limon sıkıyor. Ben de ona bakmıyor pozisyonunda masadaki muma kürdan saplıyorum. Semih abarttın ama ha dedim. Abi çok arabesk alıyorsun lan sahaya sümük. Silkelen oğlum kendine gel. Derin bir iç çekip sittir lan dedi. Makinalı tüfek gibi sen mine gittiği zaman böyle demiyordun ama. Kolay mı hani birlikte ev yapıyorduk. Hani sizin Boderek İzzet Altın Meşe Kırması çocuğunuz olacaktı. Ağlaşa ağlaşa bindirdin karıyı uçağa, gazladı gitti, diyiverdi. Aferin sana Semih, iyi, iyi bok yedin. Gözümün önünden bir çift mavi göz geçti. Sarı saçlar ördüm, balkonda sardunyalara su verdim, sınıfta kaldım, dayak yedim, bir sürü resme baktım. Sonra Semih mi fondip dedi, yoksa ben mi dedim. Bir durup bir döndü her şey. Bir ara taksimetre 58 bin yazıyordu. Ağzıma gazozdan şelaleler aktı, anneannemi gördüm, ayva kompostosu yapıyordu. Bazen kırmızı leğen. Ağlıyor muyum? Yüzümü mü yıkadım? Çok mu şey kaçtı gözüme? Uyanırken zıplamışım. Semih, leğeni kapayım mı hocam? Diye sordu. Canan içeride bana sade kahve yapıyormuş. Daha gazoz ister miymişim ya da soda? Dün ben çok kötü olunca Canan'a telefon açıp yardım istemiş. Böylelikle barışmışlar. Canan da pişmanmış zaten. Beni var ya beni, o kadar çok seviyorlarmış ki. Eh yani. Semih'e adi inek demek istedim. Ağzımı açacak gücüm yoktu. Gözümün üstüne bir çift mavi göz örttüm, sızdım. Bir gün zimzalabim. Zaman akar, zaman geçer. Zaman zindan içinde. Biz mahpusta gürül gürül yatardık, yılan çıyan içinde. Getirdiler ite kaka bir yiğit, ayak çıplak, ak bir mintan içinde. Zaman zaman içinde, ışık duman içinde ve raviyan ahbar ve muhaddisane rüzigar şöyle rivayet ve hikayet ederler kim? Beni Adem zor ve zirgan içinde vardı bir balaban. Enver Gökçe, Yusuf ile Balaban. Sabah gün mü ağrıyor, yoksa akşamüstü de güneş henüz mü batmış, gökyüzünde anlaşılmaz bir mavi. Karlar altındaki ovada yüz türlü çam ağacının arasında ilerleyen bir trenin camından dışarı bakıyor Turan. Öylece bakıyor. Koridor boyunca trenin soluk perdeleri rüzgarın koluna girip eteklerini savurarak uzun bir halaya karışmış dans ediyorlar. Turan elini pencereden uzatıp akıp giden camlara dokunuyor. Elinin değdiği yerde ulaşan küçük beyaz patlamaları hayranlıkla izliyor. Her patlamada yüzüne yağan kar tozları gözüne kaçıp ışığı yedi renge kırıyor. Mavi bir tünele giriyorlar sonra. Tünel çıkışında tren filan yok. Ama çamlar aynı hızda akmaya devam ediyor. Şimdi belki de kendiliğinden süzülen bir kızağın üstünde Turan. Kızak yavaşlayıp dev bir çam ağacının dibinde duruyor. Orada anlatılmaz güzellikteki esmer kız hiç duyulmadık bir şarkı mırıldanıyor. Şarkısını bitirip gülüyor, elini Turan'a uzatıyor. Son günlerde kendisine ait olmayan bu rüyayı sık sık görüyordu Turan. Tabii rüyaların sahibi olmazdı ama bu rüyayı kelimesi kelimesine bir körden dinlemişti. İş gereği birlikte seyahat ettikleri Feridun adındaki bu doğuştan görmez arkadaşı gerçekten böyle bir rüya görmüş olabilir miydi? Diyelim ki görmedi. Bu kadar güzel anlatabilir miydi? Uzun süren seyahatler boyunca Feridun'la bu konuyu tartışmışlar. Daha sonra Feridun'un bir önceki yaşamında film yönetmeni olduğuna karar vermişlerdi. Görmezlerle sahil kasabalarını dolaşıp yazlık sitelerde, kasaba meydanlarında konserler veriyorlardı. Ekibin tek göreni Turan minibüs kiralıyor, gittikleri yerde konser için izin işlemlerini kovalıyor, konser zamanı jeneratörü, amfiyi kurup müzik aletlerini görmez müzisyenlere hazırlıyordu. Doğrusu seviyordu bu işi Turan. Yok yere hapiste geçirdiği yılların, daha 19 yaşındayken kurbanı olduğu münferit işkence hadiselerinin ardından kasaba kasaba gezerek aradaki yaşanmamış zamanı kapattığını düşünüyordu. Bir ara dönüp okulunu bitirmeyi düşünmüş, kampüste artık neredeyse başka bir dilde konuşan kantin geyiği sürüsünün dadandığını görünce oralardan fersah fersah kaçmaya karar vermişti. Hem artık dört duvar arasında duramıyordu. Yoksa babası olup bitenin kahrına dayanamayıp öldüğünde öylece boş kalan çiçekçi dükkanına dönmeyi de düşünmüştü. Dükkana girince cenazesini bile göremediği babasından kalan çay markalarına, kül tablasındaki yırtık piyango biletine, çekmecede duran düzgünce kesilmiş gazete kuponlarına, solup gitmiş çiçeklere, hepsine gözünden tek damla yaş akıtıp iç geçirmeden dayanmayı becermişti. Ama dükkanın arkasındaki lavaboyu çevreleyen ışıksız küçük bölme, orası üstüne üstüne gelmişti işte. Annesi, "Yıkıverelim oğlum orayı, caminin helasına gidersin, dükkanında lavabosu olmayıversin," demişti ama olmazdı. Şimdi iyiydi ama. Çay bahçeleri, deniz kenarındaki yazlık siteler, kasaba festivalleri, akıp giden yollarda tren otobüs seyahatleri, yemyeşil mola yerleri, tavşan kanı çaylar, bazen müziğe eşlik eden birkaç bardak buzlu rakı. Gerçi arada bir geliyorlardı. Kendinden bile ufak lise öğrencilerini televizyonda gördükleri iddia olunan kötü muamele nedeniyle yarı deli konuşurken görüp çok kötü oluyordu. Bir türlü yakalanamayan zebanilerin, tosuncukların serüvenlerini elinde olmadan izliyor, gözünün önünde kızılcık sopaları, haydarlar, göz bağları, demir çubuklar uçuşuyordu. Böyle gecelerde kabuslarında içinden bir türlü çıkamadığı bir kutuda görüyordu kendini. Debelenip kalkmak istiyor, biri göğsüne, karnına, ayağıyla basıp, "Gıpraşma ulan, hiç şansın yok oğlum, hiç şansın yok," diye bağırıyordu. Zaten sırf bu düşleri görüp kalan aklını ziyan etmemek için bir körün rüyalarını görmeye karar vermişti. Bir gün Zimzalabim, o bir sihirbazdı. Çay bahçelerinde iskambil ve güvercinlerle tuhaf numaralar yapıyordu. Keçi sakalı ve silindir şapkası vardı. Turan'la konser için kasaba yetkililerinden izin alma işlemleri sırasında tanıştılar. Zimzalabim, Sardunya aile çay bahçesinde gösteriye çıkmak ve bu gösterinin afişlerini ilgili yerlere yapıştırmak için harç ve rüsum paralarını yatırıyordu. Fakat asistanı olarak çalışan kızının herhangi bir zührevi hastalığı olmadığına dair belge eksikti. Zimzalabim yetkiliye önce baş avucunu gösterdi, sonra tuhaf bir el hareketiyle avucunda beliren 5 milyon liralık banknotu havada salladı. Yetkili bir süre hayran hayran Zimzalabim'e bakıp banknotu cebine koydu. Sonra gerekli izni sihirbaza uzattı. Kendilerinin izin işini halleden Turan bir koşu yetişip Zimzalabim'e "O 5 milyon hala herifin cebinde mi? İstesen geri alırsın, ruhu bile duymaz değil mi?" diye sordu. Yaşlı sihirbaz "Şimdilik cebinde ama kasabadan ayrılırken bir teşekkür ziyaretine giderim elbet," diyerek anlamlı anlamlı güldü. Böylelikle arkadaş oldular. Turanlar konser bitiminde Zimzalabim'e gittiler. Feridun'un cebinden güvercin çıkınca çok güldüler. Ertesi gece Zimzalabim bizimkilerin konserine geldi. İstek üzerine Feridun ona "Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılsın son gülüsün sen bu bağın" adlı parçayı tek keman eşliğinde söyledi. O gece Turan Zimzalabim'e kutu işini açtı. Hani sihirbazlar asistanlarını bir kutuya sokuyorlardı, sonra asistan kayboluyordu. Nasıl oluyordu? Asistan kimseler görmeden çıkıp gidebilir miydi o kutudan? Zimzalabim rakısından bir fırt alıp meslek sırrı diye böbürlendi. Sonradan Turan durmadan aynı soruyu sormaya başladığında Zimzalabim sinirlenip çok içti bu oğlan diyerek masayı azarladı. Götürüp Turan'ın yüzünü yıkarlarken Feridun Zimzalabim'e konuştu. Sarhoşluktan değil üstad dedi. Arada bir kutuyla bozar o. Sonra olup biteni Turan'ın kalan aklını ziyan etmekten korktuğu kabuslarını anlattı. Zimzalabim'in yüreği yumuşadı. İçten içe çocuğa kanı ısındı. Sonra sabaha kadar ona kutular, dekler, dolaplar, gizli bölmeler, aynalı optik oyunlar anlatıp şekiller çizdi. Gün doğarken çocuğun donuk bakışları yüzünden aklına bir kurt düşürüp uyumaya gitti. O sabah iskelede oynayan çocuklar içine bir insanın sığabileceği büyüklükte bir tahta kutu, içinde birkaç bira şişesi buldular. Zimzalabim Feridun'un gözlerindeki yaşı göremeyeceğinden emin bir şekilde, "Esasen gizli ilimlerde olur böyle şeyler." Kutunun görünmeyen bir kapağı manevi aleme açılır. Kişi açıp gider o kapağı. Mesela Hindistan'da sepetten yılan çıkarırlar ve bunu pozitif ilim açıklayamaz, dedi. Feridun mendireye vuran dalgaları dinledi. Zimzalabim de onun kara gözlerinin arkasını göremezdi nasıl olsa. Dup dup çedene. Çedeneyi modernize ettim abi. Faruk bu, bir şeyi bir şey etmiş. Ben saat 01.30 itibariyle arabayı içeri sokmuş, bahçenin demir kapısını örtüyorken karanlığın arasında belirip böyle bir takım laflar söyledi. İyi bok yemişim Faruk. Gecenin bir saatinde öyle hırsız gibi adamın ensesinden yaklaşılıp bağırılır mı salak? Herif fırçamı tınmadı bile. Zaten pek tınacak durumda da değil. Kafayı dümdüz etmiş, acayip sarhoş. Neyse, aslında anlamadığı da iyi oldu, pek alıngandır. Tersledim zannedip feci kırılırdı. Çocuğun işleri yokuş aşağı zaten. Belki ondan içmiştir böyle. Ne yaptın sen şimdi Faruk? Demin pek anlamadım. Çedeneyi modernize ettik hocam. Hani var ya çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Hadi ya nasıl güzel oldu mu bari? Vallahi biz arabada dinliyoruz çocuklarla. A1 için muhteşem oynak bir parça. Gel bak bir arabaya en azından introyu bir dinle. A1 dediği Faruk'un bir türlü çıkamayan kasetinde A100'ünün ilk parçası. Ben bildim bileli, belki 8-10 yıl var kaset hazırlıyor Faruk. Intro dediğimiz de parçanın girişi. Onun yüzünden her haltı öğrendim böyle. Zira kendisi yıllardır bana bir A1 azabı çektiriyor. Bak yine A1 parçasını değiştirmiş. En son dinlediğimde söz ve müzik Faruk Şartekin'di. Kendine ait bir parçayla başlayıp ilk klibi de ona çekecekti. Şimdi çedeneye dönmüş. Haklı tabii çocuk, türkü patladı. Caddenin girişine park edilmiş Bordo Şahin'e doğru ilerliyoruz. Yaklaştıkça upsık upsık upsık dup dup dup tınısında tekno ritimler iyice duyuluyor. Şimdi bu çalan çedene mi yani Faruk? Çıt çıt çıt değil lan, dup dup çedene olmuş bu. Yemişin güzelim türküyü. Yok be abi, sade intro söyle. Bak şimdi bağlama takımı girecek. Sonrası bildiğin gibi. Ha bu arada, kayıt yapılırken seni aradım. Abi gel bağlama takımına diyecektim. Öttür aleti. Senin cep hep kapalı be abi. İş yerinden de rahatsız etmek istemedim. Yalanını yiyeyim Faruk. Ya bu herif hala nasıl üne kavuşamadı anlayabilmiş değilim. Bak adam tavlamayı falan ne kadar da güzel biliyor. Arada gel bağlamayı öttür deyip benim gururumu okşamayı da ihmal etmedi. Oysa el bilir, ailem bilir. Ben ancak kendim dinleyecek kadar bağlama çalabilirim. Faruk bağlama dahil birçok müzik aletini bir sürü insandan çok daha iyi çalar. Aslında ben biraz da bu yüzden onun A1 azabına katlanıyorum. Şimdilerde piyasada boy gösteren bir sürü ayının arasında çoktan başarıya ulaşabilecek kadar bilgi ve görgüsü var. Bu nedenle kendisini her seferinde büyük bir sabırla dinliyorum. Esasen o çalıp söylediklerini müzikal kulağıma doğru dinletmiyor tabii. Mesleğim yüzünden bir sürü tanıdığım olduğunu düşünüyor. Zaman zaman öyle bir çevrem olmadığını belli etsem bile kendisini yeteneksiz buluyorum, yeterince ilgilenmiyorum sanıp bozulur diye fazla ileri gidemiyorum. Bordo Şahin'in içi kesif bir sigara dumanıyla dolmuş. Mürettebat bir kişi dışında alışılmış. Her semtte arabayı bir yere çekip içinde yüksek volümlü müzik eşliğinde bira içen, her an bir uğurlama, gurur duyma veya galibiyet kavganına karışmaya hazır genç arkadaşlar vardır ya, işte bunlar, bizim mahalleninkiler. Farklı kişi ise şu anki kısa light içme modasının aksine ısrarla uzun kırmızı Marlboro içmekte olan ve daha önce hiç görmediğim bir cüce adam. Faruk modernize çedeneyi başa sararken komşu delikanlılarla kısa bir ön geyik, bira ve sigara ikramı filan yaşıyoruz. Faruk dikiz aynasından doğru gözleriyle cüce arkadaşı işaret edip tanıtıyor. Arkadaşla tanışın abi. Servet Florya'dan arkadaşım. Benim A1'in klibinde rol alacak. Nasıl abi, fikir nasıl ama? Bir sürü klibin arasında içinde cüce olanı hemen dikkat çeker, değil mi? Tabii. Servet sevimli bir arkadaş. İnşallah güzel bir şey çıkartırsınız ortaya. Servet tiyatro kökenli abi. Akbank Çocuk Tiyatrosu zamanında Pamuk Prenses müzikalinde Somurtkan Cüce'yi oynamış. Hakikaten sevimli bir insan Servet. Üstelik somurtluğu filan da yok. İçmiş biraları pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Hemen de mevzuya girdi. Beni dürtüp, bir stand-up işi var abi, senle bir konuşalım onu, dedi. Aslında tam bir nedeni yoktu ama stand-up lafını duyunca kendimi tutamayıp güldüm. 5 kişilik bir otoda bir türkü remixçisiyle bir stand-upçı adayı aniden fazla geldi herhalde. Servet bu anlamsız kaçan gülüşüme bozulup harbiden somurtkan bir cüce olmuştu ki modernize çedelenin dup dup introsu arabayı sallamaya başladı. Hep birlikte parçaya daldık. Ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere. 15'inde yar sevdim de ondan düştüm dillere. Çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Türkiye Faruk sol sıfatıyla diğer dördümüzle birlikte malt hülasası ve etil alkol ise vokalist olarak eşlik ediyoruz. Tam bu esnada park halindeki bordo şahinimizi devriyeler bastı. Faruk polis minibüsünden inmiş, bize doğru yaklaşan memuru görünce acilen teybi kıstı, camı açtı. Hayırlı akşamlar memur abi. Evet gençler, ne yapıyoruz böyle? Benim kaseti dinletiyordum arkadaşlara abi. Faruk semtin çocuğu tabii. Amiri, memuru, esnafı tanıyor. Merak etmeyin siz gibisinden kaş göz işareti yapıp dışarı çıkarken memur da arka camından şöyle bir içeriği kesti. Çıktı mı lan sonunda senin kaset? Yok be abi, daha demo bu. DAT'tan çektim bir kopya, arkadaşlara dinletiyordum öyle. Daha var kasetin çıkmasına. Brezilya krizi piyasaları vurdu. Firma yaza çıkartırız diyor. Arkadaşlar yabancı değil abi, hepsi mahallenin çocukları. Faruk bu yabancı yok abi, hepimiz mahallenin çocuklarıyız açıklamasını memurun cam kenarında cüce Servet'i dikkatle kesmesi üzerine yapmıştı. Diğer mürettebat ekibi görür görmez biraları koltuk dibine kabanların altına filan zulalamıştı ama Servet kucağında bir büyük birayla öylece kala kaldı. Memur arka kapıyı açıp Servet'e çık bakalım dışarı demekte gecikmedi. Servet'i elinden tutup arabadan inmesine yardım ederken bir taraftan Hulusi Kentmen'in bıyıksız ve aslen Yozgatlı haliyle babacan komiser fırçasını atıyordu. Lan oğlum, annen baban yok mu senin? Gece yarısı ne işin var elinde biralar sigaralar filan? Sonra bize seslenirken az daha sertleşti. Hiç şansınız yok oğlum, hiç. Çıkın bakayım hepiniz dışarı. Biz dışarı çıkarken memur yarı beline kadar eğilip Faruk'un ağız hizasına geldiğinde kendisine hoh denmesini istedi. Faruk'un hoh demek suretiyle polisin isteğini eline getirdikten sonra ben 27 yaşındayım memur bey diyerek mevzuya girdi. Sonrasında Servet adlı cüce olduğu sonradan anlaşılan şahıs kimliğini beyan etmek suretiyle aslen 1972 Niğde Bor doğumlu olduğunu söyledi. Florya Şenlikköy'de oturur, konfeksiyonculukla iştigal eder. Memur az mahcup bir müddet Niğde asayişte görev yaptığından bahiste oraları sordu, muhabbet az koyulaştı. Modernize çedeni son derece kısık bir sesle bir kez daha dinlendi. Saatin epey geç olduğu karşılıklı olarak onaylandı. Daha fazla kimseyi rahatsız etmeden dağılalımdı. Hayırlı akşamlar gençler, dedi memur bey. Servet'le ayrıca vedalaştı. Sen de kusura bakma cüce genç, karanlıkta seçemedim birden. Servet'i Florya'ya bırakırken modernize çedeniyi birkaç kez daha dinledik. Faruk tutar mı diye sorup durdu. Hakikaten de bilmiyorum ama. Artık anlamıyorum ben böyle şeyleri. Dönüş yolunda sırf birkaç laf etmiş olayım diye, klipte tiyatro kökenli bir cücenin rol alacak olması artı bir puan tabii gibisinden bir şeyler geveledim. Eve döndüğümde her tarafım dup dup atıp duruyordu. Herif yolda öyle bir açtı ki sesi, üstüme tekno çedene kaydetmiş. Kötü olmuş lan. Tamam bu yağma curcunasında cümle tabii kaynaklarımız, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz, ırmak ve bulutlarımızla birlikte şiirler ve türküler filan da payına düşeni alacak. Ama bu hakikaten vandal işi olmuş. Tamamen türküyü tahrip etmeye yönelik. Bunları Faruk'a diyemedim tabii. İkide bir değiştirip durduğu A1'ler bu vahşet içinde herifin bir yerlerden hayata tutunma, yırtma noktası. Şimdi kalkıp yivrenç, tiksinti verici diyebilme hakkını hangi tuzu kuruluk verebilir ki bana? Sonra o cüce, kendisine umut olarak stand-up'ı seçmiş olması çok da şaşırtıcı değil. Astronot ya da beyin cerrahı olmak istemiyor ki herif. Hayata karşı yıkılmayıp stand-up pozisyonda durmayı umut ediyor olmak onun en doğal hakkı. Yıkılmadım, stand-up'tayım. Dup dup çedenenin üzerindeki radyoaktif etkilerini gidermek istediğimden olacak, gidip bağlamama şöyle bir dokundum. Zaten çıplak ayakta toprağa basmak bir, Ahşaba dokunmak 2. Bu hareketler olan elektriğimi alır benim. Hatta elimi alıp şöyle bir paslı tellerine baktım. Elektrik atacağım derken tetanoz olmamak için hemen yerine bıraktım. Oysa bir vakitler elimden düşmezdi.